Ayrım 52.
Kansız, işi geçmiş bir yağmur yağıyordu. Üşüyordum galiba. Neden olduğunu bilmiyordum ama üşüyordum. Nasuh bize çay bardaklarıyla kepaze bir şarap içirmişti. Bu defa da beni görür görmez eğri suratı halka halka açıldı. Seni sordu, gelecek dedim. Karaköy'den börek alıp gelecek. Yok canım dedi, hapiste diye duymuştum. Sana yalan söylemişler. Nasuh, dalga geçmişler, işletmişler seni dedim. Namık dedim burada. Hiçbir gün hiçbir yere gitmedi. Bir yıl boyunca bir dakika peşimden ayrılmadı. Hayvanın biri bu senin Nasuh. Ortaya yine camsız çerçevesiz bir şarap çıkardı. İlkim bu dedi Tekirdağ'ın en has şarabı. Arkasından Namık gibi arkadaş yoktur dedi. Bir şey bilmiyor enayi. Bir yıldır öbür dünyada mı yaşıyor ne? Oysa sen yarın gece çıkıp geleceksin ve ben artık İstanbul'da olmayacağım. İstersen kusuruma bakmazsın. Bu çocukla biz 24 ayar akşamlar, cinli perili sabahlar yaşamıştık. İstanbul kaldırımlarını sıkmış, birlikte suyunu çıkarmıştık diye düşünür. Beni affedersin. İstersen affetmezsin. Adım andıkça simsiyah tükürür, arkam sıra çeşit çeşit taze taze küfürler uydurursun. Senin bileceğin bir şey bu. Benimle bir ilgisi kalmadı. Affetsen de vız geliyor, etmesen de. Anlaşılan bunu gözümde büyüten senin karşında kendimi güçsüz sayışınmış. Yalnızdım, işsizdim, parasızdım, kaçamıyordum. Üstelik geleceğini bir kara bulut gibi masama çökeceğini biliyordum. Korku orada başlıyordu. Şimdi umurumda değil artık. Ne yaparsan yap, ne dersen de. Maçı ben kazanıyorum. Tamamını demesek bile birinci haftayımını. Elbette bu sulu, çürük ve çok gevşek dokunmuş İstanbul gecesinin yapışık salyalarına rağmen bana bir cesaret, aydınlık bir küstahlık veriyor. Sabah olsun, hayır olsun, yolcuyum. Bekir evden çıkınca yokuşun başından yüksek kaldırımın karanlığına ve soğuğuna bir avuç sarı tütün gibi savrulmuştu. 10 dakika hiçbir şey düşünmeden, hiçbir şey düşünmemeye çalışarak burnunun doğrusuna yürüdü. Oralarda önüne çıkan camları dumanlı, yanık yağ, soğan ve sirke kokan bir şarapçıya dalıp afyonlu şarabından üst üste 2 bardak devirdi. Gözlerini bile kırpmadı, 1 bardak daha devirdi. Böylece saçlarından yüzüne dökülen mavi beyaz sarışınlığı birden paslandı, kirlendi. Dudaklarına kötü bir titreme geldi, çöktü. Yanı başında sinirli sinirli öksüren uzun boylu ve paytak bir adam duruyordu. Onun bardağını da taşıra taşıra doldurdu. İç abi dedi, bu şarap afyonlu ve sinekli ama olsun, sen yine iç. Öteki tınmadı, boğulmuş bir köpek suratıyla yaşıyordu. Boş ver dedi. Bekir, içsene abi diye üstüne bastı, adam ölüyor olsa kırmaz. Öbürü telaşla sözü ağzından kaparak, yok dedi, yok, ölmek bok bok lavat. Yiğidin esaslısı bıçağı çekti mi belli olur, ortağı pisleten bunca köpeği. Sözünü yarıda bırakıp kendini tanıtıyor. Dündar, eski İstanbul spor santrafı, yakında belki Selimiye'ye antrenör olacağım. Selimiye mi? 4. küme kulüplerinden hamle yapacaklarmış. İdarecileri vardır, Kevkep Rıza derler, dün görüştük. Bekir gülümsedi, beni de takımını alsana dedi, kaleci oynarım ben. Dündar topu dikti. Onun ne belalı şutlar çektiğini önceki maçlarından bilen Beykozlar kalenin önüne sımsıkı bir baraj halinde dizildiler. Kaleci yerinde duramıyordu. Rüzgar karşıdan olmasa böyle 18 civarından frikikleri affetmezdi Dündar. Hem de 90'lık zaviyeden ağları bulurdu direklerin örümceğini alarak. Kaleci mi? Tüy gibisin be. Seni topla sokarlar kaleyi. Bekir, sen onu affetmişsin abi dedi. Sonra gözleri kayboldular. Bir müddet sonra kör kör bakındı. Soluk alsa midesine doldurduğu onca şarap kulaklarından ve burun deliklerinden fışkıracak gibisine geliyordu. Nihayet Dündar'dan çok kendisine, beni dedi bir kız bekliyor, güzel bir dansöz, Kadıköy iskelesinde saat 9'dan beri bekliyor. Dündar'ın burnuna girdi, gitmeyeceğim abi dedi. Dündar aynı ürkütücü telaşla lafı ağzından kapıyor. Gitme sakın, hiçbir karıya verdiğin sözü tutma. Madem ki onlar tutmuyor, kadın milleti kalleş olur, yalancı. Ayaküstü 100 yalan kıvırır, insanın kanına girer. Bak mesela bir tanesi benim başımdaydı, öyle kahpece bir oyun oynadı ki. Sonra iyice üzgün, ağır bir hüküm giyermiş gibi başı eğik. Beni diyor aldattı, ister istemez onu öldüreceğim. Athena'yı ekmek fikri, Bekir'in içinde gizli gizli tutulmuş bir fikir. Belki daha randevuyu verirken ekeceğini biliyordu. Belki bilmiyordu. O da farkına varmamıştı bunun. Meydana çıkmamış bir kanser, gözle görünmez bir ur gibi içinde taşıyordu. Her şeyi yoluna koyup paraları cebine indirdikten sonra tam yola düşeceği sırada bir şey koptu sanki, bir şeyler çözüldü. Ve gitmedi. Yolunu değiştirip böyle camları dumanlı bir Bizans şarapçısında yanık yağ, soğan ve sirke kokuları içinde içmeye geldi. Basit bir hesap bu. Neden kuyruğumu Athena'ya takayım? Neden cebimdeki parayı onunla paylaşayım? Neden başka türlü boyanmış gökler, kaldırımları başka türlü döşenmiş şehirlerde, heyecanlı serüvenlerimi yaşarken ayağıma dolaşsın dursun? Karı bu. Elbette dolaşır. Elbet burada değilse öteden, öteden değilse beriden bir şey bulup çıkarır, beni yer ve boğar. Ya da şöyle diyelim, Athena gibi bir kız ayrıca para döküp bir heybe gibi taşınmaya değer mi? Ben şimdi nereye gidiyorum? Antakya'ya mı, Adana'ya mı? Bu para cebimde olduktan sonra hangi sokağa sapsam, hangi barın kapısını çalsam ondan daha çalkantılısını bulur çıkarırım. Üstelik yol parası, boğazı, üstü başı için yapacağım masraf cebime kalır. Başıma buyruk olurum. Baktım pis gagalarını, kanlı dudaklarını dalgama karıştırıyorlar, kendilerini üstüme yamamaya çalışıyorlar, çözerim iplerini, kışlarına bir tekme yallah. Ben kendim için varım, herkes benim için var. Adana barlarında dev memelerini köpürte köpürte esrar çeken karılar, Şam'da silah ve beyaz kadın kaçıran Ermeni kırması Arap, dal boylu köçekler benim için var. Ben içlerinden beğendiğimi seçeceğim. O kadar. Ben McLean, sırtıma lüzumsuz bir kara ekleyip dünyalığımın yarısını çarçur eder miyim? Dündar barajın en gevşek köşesini savulladı, gerildi ve vuruşu yaptı. Vurduğu anda İbrahim'in buldok suratını ve Aysel'in ay ışığı mavisi sarışınını orada sahanın içinde gördü. Beykoz defansı direkten dönen topu 18 dışına çıkarmaya uğraşıyordu. İbrahim tabancasının kabzasını Dündar'ın alnına indirmek üzereydi. Hantal hantal, isteksiz ve kesin. Bekir artık içmek istemiyor. Şarabı sadece görmek, bir başkası içerken yanında bulunmak bulantı veriyor içine. Bir kadın bulmak diyor kolay. Dündar döveceksin diyor. Niye? Her dakika seni kazıklamaya hazır çünkü. Bak mesela şu benim Aysel'i ele alalım. Bir hafta önce yemin billah ediyor beni sevdiğine. Bir hafta sonra ne görüyorum? Ayıdan bozma bir herif, iyi mi? Sonra yine üzgün, ağır bir hüküm giyermiş gibi başını eğiyor. Beni diyor aldattı. Yalnız kıstırıp öldüreceğim, yolu yok. Bir punduna getirip lafı değiştiriyor. Ne iş yaparsın sen delikanlı? Bekir içinden bir pencere açmış, bir omuz vurup aynı anda hem mavi dalya barına hem siyah yengeç barına giriyor. Ben Burt Lawrence, FBI'dan. Hey, kimse yok mu orada? Allah bilir neden tekrar omuz vuruyor, tekrar bara giriyor. Bu giren başkası. Ben McLean, Big McLean. Hello baby. Ben mi diyor, ne iş olursa. Dündar ağır ve manalı bir sesle ha diyor, o biçim. Yine o öksürük, merdiven merdiven, gıcırtılı. Kim öksürüyor böyle? Bekir şarapçıdan Dündar'ı ardına ekleyip Tekirdağlı Nasuh'un oteline getirdiğini, paldır küldür yanı başındaki odaya devirdiğini katiyen hatırlamıyordu. Burnu ve kulakları yorganın dışında kaldığı için soğuktan uyuşmuştu. Kafatası çatlamış gibi uğulduyordu. Dudakları birbirine yapışmış, ağzı kupkuru kurumuştu. Kayıp kayıp o müthiş dayak gecesine gidiyor, Sabri'nin partal sesiyle beygir yüzlü Martin'in kişnemesini, Tina ve Zabet'le Athena ve Zehra'yı içinden çıkılmaz bir şekilde karıştırıyordu. Athena'yı seviyorum ben, onu alacak, onunla birlikte serüvenlerin cehennemine gidecektim. Görünmez kapılar çalacaktık, yağlı siyah asfaltlardan kertenkele gibi kayan son model arabalarla akıp gidecek, unutulmuş bir deniz kıyısında yıldızları teker teker yerine çivileyecektik. Athena'yı seviyorum ben, seviyor muyum? Ne demek bu, neden seviyorum? O burada, bu Allah'ın belası işsizlik, parasızlık ve korku İstanbul'unda, bu kış gecelerimi aydınlatan ışıktı. Artık işsizlik bitti, parasızlık bitti, korku da bitiyor öyleyse. Başka ışıklar aydınlatacak gecelerimi. Çünkü ilkim ben varım, Athena ve bütün dünya arkadan geliyor. Gelmiyor bile, ben varım ve yürüyorum. Onlar ayaklarımın altında. Bugün Athena, yarın Nurten, öbür gün Leyla. Aşk ve hayat yalnız bana mahsus, yalnız benim içimde. Aşkımı, hayatımı ve hiçbir şeyimi hiç kimseyle hiçbir zaman paylaşmıyorum, paylaşmayacağım. Hayat benim, para benim, aşk benim. Her şey dünyanın düzeni, yasalar ve kurallar bana hak vermeli, beni kutlamalı. Ya Allah mı? Allah mı dedim, boş ver, o nasılsa affeder. Ragıp oturduğu yerden sekreter yardımcılarının çalıştığı odaya seslendi. Salih, bak bakalım sporculardan içeride kim var? Galatasaray kulübünden biri arıyor, idareci miymiş, neymiş? Hemen arkasına iş telefonda patron, Ragıp, Ankara'dan ne haber var evladım? Telex çalışıyor efendim, haberler tamamını alamadım henüz. Pekala, not alıver de Ankara bürosuna bildir. İspat hakkı mevzu grupta konuşulmadan önce Fevzi Lütfü'den yahut Çelikbaş'tan bir beyanat almaya çalışsınlar. Adamlar parti içinde bir çıkış yapacak gibi görünüyor, boş bırakmayalım. Derhal yazdırıyorum, sizin makale... Hüsnü Faik bak diyerek sözünü kesti. Ben sana bir haber vereyim. Ankara'da bir gazete ve bir mecmua hakkında daha takibata geçilmesi için savcılığa talimat verilmiş. Ragıp telefon elinde bir müddet düşündü. Dinime imanıma dedi. Hem çok hızlı hem çok fena gidiyoruz. 46 bunun yanında çocuk oyuncağı. Anadolu Ajansı'nın gece bültenlerini dağıtan çocuk uykulu tazı gözleriyle kapıdan giriyor. Üzerindeki dağınık zam şişeleri, renkli kalemler, katrat cetvelleri ve prova kağıtlarıyla rüzgardan çıkmışa benzeyen masanın bir kenarına bültenini bırakıp gidiyor. Kapının her açılıp kapanışında muhabirlerin odasından gecikmiş bir daktilonun telaşlı koşuşması. Ragıp yeni bir şey işitti mi bunu mutlaka bir başkasıyla paylaşacak. Ardına spor sekreterini eklemiş, telefona getirilen Salih'i bir kenara çekiyor. Duydun mu, Ankara'da bir gazete ve bir mecmua daha. Salih bilinmez bir cebinden parmaklarının ucuyla bir tek cigara çıkarıyor. Yok be. Fakat konuşamıyorlar. İç telefonda mürettiphane. Ragıp Bey, ben İhsan. Magazin için gelecek klişe enli mi dik mi diye soracaktım. Sonra sayfayı bağlarken sıkışıyoruz da. Ragıp'ın durgunluğunu İzmir'de 1. ve 2. Beyler Sokağı'nda ve Gazi Bulvarı'nda Sezai Yazmacı'yı ele geçirmeye uğraştığı sırada içinden çıkarıp attığı o korkuya benzer anafor yeniden bulandırıyor. El alışkanlığı ile bültenleri ayırır, göz ucuyla haberleri sınıflandırırken bıyıklarını üst dudağında, kaşlarını alnında ve saçlarını kafasında rahatsız edici bir siyahlık, huzur kaçırıcı bir ağırlık halinde hissediyor. Ana avrat demeyip basıyor kalayı. Daha Necdet tevkif edilmeden ne dedik biz? Bu işin dedik şakası yok. Bugün Necdet, yarın Hasan, öbür gün Ragıp. Bir İzmir'e gidip geliyorum sanki harp. Mahmud'un ölümünden vazgeçtim. 3 gazete hakkında takibat. Yeni kısıtlama tasarıları falan filan. Ne oluyoruz yahu? Doğru, benim çetrefil siyasete aklım ermez. Gazeteciyim ben. O kadar. O kadar ama olup bitenlerin siyasetle ilgisi yok ki. Doğrudan doğruya adamın haysiyetine, namusuna dokunuyor. Lafı gargaraya getirip açıkça enayi yerine koymak istiyorlar bizi. Mahmut rahmetli söylüyordu da oğlanla dalga geçiyorduk. Dayanalım, direnelim desek kolay değil ki birader, herifler kuvvetli, her şey ellerinde. Görünüşe bakılırsa her şeyi deneyecek, her şey araya başvuracaklar. Doğru söyleyenleri susturmak için. Hele adamın çoluğu çocuğu olursa. Mahmut ufacık bir tesbihin tanelerini birer birer ayırıyor. Yok be Ragıp diyor, mücadele sahanı neden bu kadar daraltıyorsun? Ya da Rumeli köftecisinde tabağının üzerine tuğla kırmızısı bir biber harmanı savurup karşısındaki aynalarda gözüne iliştikçe omuzlarının nasıl olup da bu kadar çok yer tuttuğuna kendisi de şaşarak. Basını diyor parayla soysuzlaştırmak istiyorlar. Çünkü yalnız paranın kuvvetine inanıyorlar. Ahlak ölçülerini de yapan bu, saadet ölçülerinde. Daha çok kazanmak, daha kolay zengin olmak için iktidara gelmediler mi? Bunu açıklamaya kalkışanı ya besleyip evcilleştirecekler ya da kaba kuvvete başvurup dize getirmeye çalışacaklar. Onların karşısında her şeyden çok halka ve fikirlere tutunmak gerekli. Halka ve devrimci fikirlere. Ragıp bırak yahu diyecek oluyor. Halk onları seçiyor, görmüyor musun? Seçiyor çünkü onların bir önceki diktanın karşıtı olduğunu sanıyor. Öyle takdim ettiler kendilerini. Onları bırak, yıllarca halka biz öyle takdim ettik. Gerçeği gösterebilmek uzun ve zahmetli olacak ama olacak. Ragıp'ın gözü bir ara demin karaladığı kağıda ilişir gibi oldu. Tüh dedi, az kalsın unutuyorduk, gidip telekscilere söylemeli, ispat hakkı mevzuunda. Fevzi Lütfü'den Çelikbaş'tan beyanat almak bal gibi gazetecilik. Eli biraz sıkıdır ama patronu kurt gazeteciliğine kimse bir şey diyemez doğrusu. Telex odasının kapısına bıyıklarını sıvazlayarak, ne tehlikeli şartlar altında çalışıyoruz şurada dedi. Maaşımıza 5-10 kuruş zam yapsa ya, yapar mı hiç katiyen? İçeride Ergun elinde kırmızı bir kalem, beyaz rulo kağıdının üstüne eğilmiş, cihazın şifre yazdığı yerleri tespit ediyordu. Onu görünce manalı manalı başını salladı. Ankara'da hava gergin, parti grubunda dehşetli kulis faaliyeti oluyormuş. Sonunda bir şey çıkacak ama dur bakalım. Ragıp elindeki notu çocuğa uzattı. Biz dedi çok gördük böyle kulis faaliyetini. Koridorda İrfan'la burun buruna geliyorlar. Saçlarını ıslatarak mı taramış, briyantin mi sürmüş ne, kafası olduğundan küçük, gözlükleri olduğundan büyük görünüyor. Dudakları yine dişlerinin arasında, etrafında ufak bir berber kolonyası serinliği. İşi ne burada bunun? Bu gece izin yapmıyor muydu bu? İrfan onunla birlikte sekreterlik odasına geldi. Bültenin birkaç sayfasını alıp masanın öteki ucuna yerleşti. Çalışmaya niyetliydi basbayağı. Ragıp dedi. İrfan bir kirpik gibi diken diken cevap verdi. Birkaç başlık açayım sana, iki çift laf ederiz. Önemli bir açıklamada bulunacakmış gibi fısıldayarak çay da söylerim dedi, şimdi gelir. Ragıp bunlardan hiçbir şey anlamamıştı. Senin diye ucundan bir tuttu, ötekinin tepesine dikilerek aldı götürdü. Senin başka sıkıntın yok mu be İrfan? Günlerdir sırt sırtla çalışan ben miyim, sen misin? Bu gece için daha dün akşam ne diyordun bana? Bağlasalar durmam zart zurt, şimdi gelmiş başlık açıyorsun. Git evine be adam, rahatına bak. İrfan onu ses çıkarmadan dinledi. Birdenbire çok uysal, uzlaşmaya hazır bir sesle müthiş bir şey söyledi. Sen bilmiyorsun Ragıp, ben evden çıktım, oteldeyim. Ragıp böyle bir şey beklemiyordu. Otelde misin, o da niye? Dün gece gazetedeydim, sabaha yakın otele döndüm. Anlamadım ama bugün ne yapacağımı bilemiyorum bir türlü. Yadırgıyorum, bombok bir haldeyim senin anlayacağın. Sırf otelde kalmayayım diye kalktım, sıcağa gittim. Belediyedeki berberde oyalandım, olmuyor, olmuyor. Baktım ki esaslı bir çare bulamazsam vaziyet berbat. İyisi mi dedim, şşt, gidip çalışayım, yoksa... Kısa bir an sustu, gözlerini Ragıp'a kaldırdı. Yoksa diye tekrarladı, eve döneceğim. Söze başladığı andan beri ağzına bir gülümseme eklemeye çalışıyor, fakat iç dağınıklığının büyüklüğünden en bozuk deli gülüşünü bile koyduğu yerde bulamıyordu. Acı sustu, Ragıp da sustu. Uzak bir yolculuğa bir yakınını uğurlamış olmanın birden bastıran yalnızlığı ve şaşkınlığı içindeydi. İrfan ikisinin arasında dokunan bu sevimsizlik sessizliği, elinden geldiği kadar porselen eşek gözleri, Necdet'in aydınlık bakışları, durup durup uzayan sakallar, börekçi Peşkov ve Max Stirner, üzerinde üç kıl bulunan bir et beni ve mutlu bir işkembe gülüşüyle doldurmaya çalıştı. Gözlük camlarına Gedikpaşa'daki odası renkli bir çıkartma gibi sanki yapıştırılmış. Ne yapsa, ne tarafa dönse köşede yığılmış tozlu kitaplarından ve duvardaki çıplak kadın resimlerinden başka bir şey göremiyordu. Sonunda Ragıp bambaşka bir yerden tekrar yaşamaya başlıyor. Sen boş ver başlık açmaya, onları bana ver. Ha, şunu al. Avrupa Birliği konusunda İngiliz Dışişleri Bakanı'nın demeci. Önemli ama çok uzun. Özetleyiver hayrına. Salih'e versem ağzına yüzüne bulaştıracak, tamam mı? Puflayarak iki yanına bakını bekledi. Nerede kaldı bu çaylar yahu? İrfan onu çoktan unutmuştu. Büyük zamklı bir damla halinde yanlış bir düzleme sarkıyordu. Örümceklerin çelik tellerle çevirdikleri biraz zırnık, biraz tuvalet sabunu kokan ama mutlaka loş ve nemli bir düzleme. Orada Rıfat bir kenara oturmuş, yüzünü iflah olmaz bir yara gibi ona uzatmıştı. İnce kan sızıntılarıyla gelen ağrılı bir utanç, şiddetli vurmalardan doğmuş elektrik morluğu niteliğinde yol yol çürükler. Başka bir kenarda dev bir dolma kalemin altın ucunu boğazına bir mızrak gibi yemiş Necdet. Piyano tuşu dişleri ve iyi niyet reklamı gözleriyle can çekişiyor. Görünmeyen bir cezaevinde ağır hükümlü mahkumlar, ağır sakallarından taşıra taşıra türkü söylüyorlar. Daima aynı türkü. Eşeğin gözünden ayna yapmalı, eşeğin gözünden ayna yapmalı, ayna gibi dağlar, ayna gibi. Ragıp onun gittikçe koyulaşan dalgınlığını kaygıyla takip ediyordu. Havayı biraz dağıtmak istedi, bıyıklarının altından erkekçe gülerek, ''İçeride'' dedi, ''kim var, bil bakalım.'' Yine kendisi cevap verdi, ''Mahmud'un sevgilisi.'' İrfan işittiği kelimelerle bu kelimelerin gerçekte taşıdıkları anlamları bir türlü birbirine birleştiremiyor, anlamların kelimelerden, kelimelerin anlamlardan bağımsız ve soyunuk yaşadıkları soyut bir ortamda çırpınıyordu. ''Öyle mi?'' dedi. ''Ya da daha korkuncu, kim?'' diye sordu, ''kim Mahmud?'' ''Halbuki sen neredesin Ümit?'' Hüsnü Faik'in yanı başındaki Baba Ali koltuğunu siyah kuğu inceliğinde tamamlamış, inşaat yolsuzluğu dosyasının son izahlarını yapan avukat Sadık'ı mı dinliyorsun? Yoksa öğle üstü savcılıkta verdiğin ifadeyi bilmem kaç kopya olarak kağıtlara geçiren daktilo, hala iki kulağının ortasında tıkırdayıp duruyor, gördüğün her şeyin titremesine mi sebep oluyor? Yoksa Selma'nın piyanosundan Mahmud'un sevdiğini ve sık sık çaldırttığını işittiğin bir Sultani Yegah şarkıyı dinleyerek hayretlere mi düşüyorsun? Esmer cildinin kara kalem gölgesi inceliğinin altından iri kemiklerin ince uzun artist elleri, heykel ayakları olarak sivriliyorlar. Çevrende beliren yeni insanlara baktıkça bir başkasının hayatını yaşamaktan hayatını yaşamaya geçtiğini görür gibisin. Aslında pabucunun burnuyla bu gazetenin eşiğine basar basmaz aksiyon halindeki Mahmud'un gerçekle ne demek olduğunu ve neyi temsil ettiğini anlamadın mı? Herkese dağılmış, herkes olarak yaşayan bir adam. Şimşekli, direkleri kırık bir karanlıkta, namuslu, telsiz ıslıklarıyla, hem alıcı hem verici bir anten gibi çalışarak, insan ve memleket uzaklarından en önemli, en gerilimli yaşamları alıp yansıtan. Senin bir ara düştüğün yanlış, onu çevresinde ve göreviyle ilgili bir planda yargılamayı bilemeyip, sorumsuz zaafların ve snoplukların hüküm sürdüğü çok eğreti ve çok yüzeyden bir planda değerlendirmeyi düşünmendi. Şimdi burada daha önce Sirkeci'deki o alçak tavanlı lokantada, daha önce savcılıkta, yenice paketine her uzandığın anda avukat Sadık'ın çakmağı, ufacık neşeli aleviyle ağzına yaklaşıyor. Hüsnü Faik eski yazı işleri müdürünün adı geçtikçe elleriyle yüzünü örtüp, sizin ikinizi diyor, yan yana götürmek isterdim. Olmadı mı meseleyi değişik bir şekilde koyup, bu ifadenizden sonra diyor, vaziyet tam anlamıyla tavazzuh etmiştir. Belki bundan dolayı aleyhimize ikame ettikleri dava düşecektir. Fakat sureti katiyede hayale kapılmamak icap eder. Zira neşriyatımız aynı istikamette devam ettikçe hiç şüphesiz. Avukat Sadık donanmış bir gemi gibi muhteşem çantası dizlerinin üzerinde, gözlerinin içi yaramaz bir çocuk gibi gülerek kıvrıntılı ve çabuk konuşmasını vaka diyerek sürdürüyor. Sezai yazmacının ifadesini henüz dosyada görmedim. Mamafih görmeden de iddia edebilirim ki bu davanın üzerinde en çok durulması gereken sanığı bu şahıstır. Demokrat Parti'ye mensubiyetinden bir istifade, ihalenin gerek yapanlara gerekse üzerine yapılanlara gayri kanuni menfaat sağlayacak bir şekilde. Yemekte Hüsnü Faik'e tuzlu uzatırken Ümide, Mahmut diyor hiçbirimize sizden bahsetmemişti. Onunla uzun uzun konuşur, aynı şeyleri istediğimiz halde bir türlü anlaşamazdık. Bana kalırsa bir tarafıyla fazla ameliydi. Bu yetmezmiş gibi hareket ihtiyacının onu ifratlara götürdüğü oluyordu. Nitekim